Ayrım 6, sayfa 58. Bir yandan adımlarımı hızlandırırken yeni uyanmış genç bir adamın sınırsız heyecanıyla karar veriyorum. Şu andan başlayarak bütün yaşayışımı değiştireceğim. Kahveye daha az gideceğim. O sersemce kağıt bilardo oyunlarından vazgeçeceğim. Zaman öldürmekten başka ne kendime ne de başkasına yararı olan bütün bu sersemce şeyleri kesinlikle bırakacağım. Hasta kızı daha sık görmeye gideceğim. Kızlara güzel, eğlenceli hikayeler anlatabilmek için hazırlıklı gideceğim. Birlikte satranç oynayacağız. Vaktimizi hoşça geçireceğiz. Başkalarına yararlı olmak, yardım edebilmek düşüncesi bile beni öylesine heyecanlandırıyor ki, sevinçten şarkı söyleyesim, bu kanatlanan duyguların etkisiyle delice bir şeyler yapasım geliyor. Başkalarınca değerli olduğunu bildiğin sürece insanın kendi varlığı, yaşaması anlam kazanır. Sonraki haftalarda ikindileri, çoğu akşamları iki kez felvalarda geçirir oldum böylece. Bu dostça sohbetler kısa sürede alışkanlığa, pek de tehlikesiz sayılmayan bir alışkanlığa dönüştü. Ama böyle umulmadık bir dost evi bulmanın, soğuk kışla duvarları, sigara dumanlı arkadaş odaları yerine sıcacık bir yuvaya kavuşmanın, yıllardır bir askeri kurumdan ötekine sürüklenen benim gibi bir genç için pek çekici bir yanı vardı. İşimi bitirip 4:30-5'te yola koyulurdum. Şatoya geldiğimde elim daha çıngırağa uzanmadan uşak, sanki gelişimi gizli bir delikten gözetlemiş gibi dudaklarında dostça bir gülümsemeyle kapıyı açardı. Evde her şeyin, herkesin beni aileden biri kabul ettiği sevimli bir samimiyetle belli edilmişti artık. En küçük huylarım, isteklerim düşünülmüştü. Sevdiğim marka sigaralar hazır beni bekliyordu. Son gelişimde gelişi güzel sözünü ettiğim bir kitabı rastlantı gibi ama dikkatle sayfaları kesilmiş olarak sehpanın üzerinde buluveriyordum. Edith'in oturduğu divanın karşısındaki koltuk özellikle benim yerimdi. Belki bütün bunlar küçük, önemsiz şeylerdi ama yabancı bir yeri sıcacık bir yuva yapmaya yetiyordu. Arkadaşlarımın yanında olduğumdan daha rahattım burada. İçimden geldiği gibi konuşuyor, şakalaşıyordum. Her çeşit tutsaklığın, özgürlüksüzlüğün, ruhumuzun bütün gücünü engellediğini, bir insanın gerçek değerinin ancak serbestken, rahatken ortaya çıkabileceğini ilk kez anlamıştım. Genç kızlarla böyle her gün birlikte bulunmanın verdiği heyecandan daha esrarlı başka bir şeyin de etkisi vardı. Erken yaşlarda askeri okula verilmemden beri aşağı yukarı 10-15 yıldır devamlı erkeklerle bir arada bulunmuştum. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına, gece yarılarından sabahlara kadar askeri akademinin yatakhanesinde, manevralarda, çadırlarda, odalarda, sofralarda, sokaklarda, binicilik okulunda, sınıflarda, her yerde hep erkeklerin havasını solumuştum. Çevremdekiler önce genç çocuk, sonra yetişkin adamdı. Hepsi erkekti. Onların canlı hareketlerine, tok adımlı, sağlam yürüyüşlerine, gırtlaktan gelen boğuk seslerine, çevrelerine yayılan tütün kokusuna, patavatsızlıklarına, kabalıklarına alışmıştım. Bütün arkadaşlarımı seviyordum kuşkusuz. Onların da benim için aynı içten duygularla dolu olduğuna da inanıyordum. Yalnız son bir kıvılcım eksik gibiydi. Heyecanlandıran, insanı gıcıklayan elektrikli hava yoktu. Bizim gösterişli mızıka bütün ritmik temposuna rağmen nasıl hala teneke gibi çalmaktan bir türlü kurtulamadıysa, kemanların duygulu yumuşak yay çekişleri olmadığı için nasıl öyle kuru, sert, sadece tek bir tempoya uyumlu kalıyorsa, arkadaşlarla geçirdiğimiz en sıcak, neşeli, içten saatlerde bile kadınların ya da sadece soluk alışlarının yakınlığından doğan akıcı hava hiçbir zaman olmuyordu. Daha 14 yaşında kordonlu subay adayı giysilerimizle ikişer ikişer şehirde tur atarken bir kızla oynaşlık eden ya da sadece gülüp konuşan bir genç gördük mü kıskançlıkla kıvranır, kapatıldığımız kışlalarda yaşıtlarımızın hakkı olan zevklerden yoksun bırakıldığımızı, gençlik heveslerinin zorla elimizden alındığını düşünerek deliye dönerdik. Parmaklıkların arkasına hapsedilen bizler 11'lik kısa eteklilere büyülenmiş gözlerle uzaktan bakar, içlerinden biriyle bir kez olsun konuşmayı hayal ederken yaşıtlarımızın genç kızlarla rahatça gezmelerini çekemezdik. Bu gibi yoksunluklar ömür boyu unutulmaz. Sonraları hoşunuza giden her kadına yaşadığınız o ucuz serüvenler hiçbir zaman duygulu gençlik hayallerinin yerini tutamaz. Girdiğim her toplulukta bir genç kızla karşılaşsam, bir düzine kadınla ilişkim olduğu halde beceriksiz, sersemce davranır, yıllardır süren yoksunluklarımın beni o çocuksu, rahat içtenlikten uzaklaştırdığını içimde duyardım. Şimdi ise çocukluk yıllarında açıkça belirtemediğim bu isteğim, sakallı bıyıklı kaba erkekler yerine genç kadınlarla dostluk, arkadaşlık kurma isteğim birdenbire gerçekleşivermişti. Hem de tam istediğim gibi. Her ikindi çantada keklik iki kızın arasındaydım artık. Seslerindeki o kadınsı, duru sıcaklık, başka türlü anlatamam, bedensel bir rahatlık veriyordu bana. Anlatamayacağım bir mutluluk duygusuyla genç kızlarla ürkekçe konuşmamanın zevkini ilk kez tadıyordum. Bu olağanüstü durum ilişkilerimizdeki mutluluğu sadece artırıyor, başka bir deyişle karşı cinsten gençlerin uzun süre bir arada olmalarından doğacak önlenmesi zor elektrikli havayı engelliyordu. Baş başa kalınan loş karanlıklarda tehlikeli olan ezici duygu saatler boyu sürüp giden konuşmalarımızda duyulmuyordu hiç. Ne var ki Ilona'nın öpülesi dolgun dudakları, pembe beyaz tombul kolları uçar gibi yumuşak hareketlerinden akıp giden dayanılmaz Macar ateşlediği, neden saklayayım, benim gibi genç birinin önceleri başını döndürmüştü. Cıvıl cıvılı gülen bu kara gözlü yumuşacık varlığı kendime doğru çekip doyasıya öpmek isteğini güçlükle karşı koymuş, ellerimi zor tutmuştum. Gel gelelim tanışıklığımızın daha ilk gününde bana için ilk döken Ilona olmuş, Bex Carrotley bir noter adayıyla ilk 2 yıldır nişanlı olduğunu, Edith'in durumu düzelince evleneceğini söylemişti. O güne kadar sabrederse Kekes Felvan'ın da bu parasız akrabasına yüklüce bir çeyiz düzmeye söz verdiğini anlamıştım hemen. Üstelik çaresizlikle tekerlekli sandalyesine mıhlanıp kalmış bu duygulu arkadaşının yanında aramızda aşk bile yokken kaçamaklar yapmak, o görmeden öpüşmek, usulca birbirimize dokunmaya çabalamak ne büyük bir ayıp, kabalık olurdu bizler için. Böylece başlangıçta duyduğum ihtiraslı duygu hemencecik külleni vermiş, ilgim gittikçe artan bir iştenlikte bu güçsüz yaratığa dönüvermişti. Çünkü duyguların esrarlı bileşiminde hastaya duyulan acıma gizlice şefkat, sevgi duygularıyla birleşiyordu. Kötürüm kızın yanına oturup eğlenceli konuşmalarla onu neşelendirmek, incecik dudaklarının tatlı bir gülücükle yatıştığını görmek ya da aşırı keyifsiz olduğu bir sırada sabırsızlıkla yerinde duramaz haldeyken sadece elinizi uzatmakla onun utanç içinde hemen boynunu eğerek kül rengi gözlerindeki müteşekkir bakışlarıyla karşılaşmak gibi manevi dostluğun güven veren bu önemsiz belirtileri arkadaşı Ilona ile ihtiraslı bir serüvene atılmakta daha çok mutlu kılıyordu beni. Duygu dünyasının o güne kadar bilmediğim bölgelerini işte bu küçük duygulanmalar, heyecanlar sayesinde keşfettim. Ne var ki duygu dünyasının bu bilinmeyen yönleri aynı zamanda tehlikeliydilerdi. Sakınmalar boşunaydı çünkü. Sağlamla hasta, özgürle tutsak arasındaki ilişki uzun sürede sallantıda kalamazdı. Bahtsızlık insanı alıngan yapar, sürekli acımak da haksızlıklara yöneltir. Nasıl biri alıcı öbürü verici olduğunda alacaklı ile borçlu arasındaki o rahatsız edici durum yok edilemezse, hasta da aşırı ilgi karşısında gizli bir sinir gerginliği içinde saldırmaya hazırdır. İlgiyle yatıştırma arasındaki o kıl payı farkı iyice bilip öyle davranmak gerekir. Yoksa zaten alıngan olan hasta büsbütün incinir, gocunur. Epey şımartılan Edith de bir yandan kendisine prensesler gibi hizmet edilmesini isterken bazen de gösterilen aşırı ilgiye dayanamaz hale geliyordu. Kitabına çay fincanına rahatça uzanabilsin diye sehpayı biraz kendisine doğru itelediğinizde güçsüzlüğü yüzüne vurulmuşçasına gözlerinde şimşek gibi keskin bir bakışla "İstediğim şeyi kendim alamam mı sanıyorsunuz?" diye çıkışıyordu. Demir parmaklıklı kafese kapatılmış yırtıcı bir hayvan, önceleri yaltaklandığı bakıcısının üzerine sonradan hiçbir neden yokken nasıl atılırsa, Edith de durup dururken kendinden "zavallı kötürüm kız" diye söz ederek keyfimizi kaçırmaktan zevk alıyordu sanki. Böyle gergin olduğu zamanlar huysuz saldırmalarına haksız çıkışlar yapmamak için gerçekten metin olmak gerekiyordu. Bu gücü her defasında nasıl bulup metin kalabildiğime kendim bile şaşırıyordum. Hayatta edinilen ilk tecrübeye başkaları da eklenir nedense. Kişi bir başkasının acısını gerçekten kendi acısıymış gibi duyarsa, o güne kadar tanımadığı, yabancısı olduğu en akıl almaz acıları bile kolayca duyabilir artık. Ben de Edith de zaman zaman görülen patlamalara aldırış etmiyordum. Tersine bu haksızca öfkeli patlamalar arttıkça benim de üzüntüm çoğalıyordu. Buraya gelişimden neden Ilona ile babasının bu kadar memnun olduklarını, evdekilerin orada bulunmandan neden hoşlandıklarını zaman geçtikçe daha iyi anlıyordum. Acı uzadıkça yalnız hastayı değil, çevresindekilerin de merhametini yorar. Güçlü duygular uzun süremez. Ilona ile babası bu zavallı sabırsız yavrucağı bütün yürekleriyle üzülüyorlardı, hiç kuşkusuz. Yalnız artık bitik, yenik bir üzüntüydü onlarınki. Hastayı hasta, sakatlığı da gerçek bir olay diye kabul etmişlerdi. Başları eğik, bu kısa sinir fırtınasının dinmesini bekliyorlardı. Benim gibi her seferinde dehşete telaşa kapılmıyorlardı artık. Bense Edith'in acılarını her zaman yepyeni bir üzüntüyle, aynı duyguyla karşılık verebilen tek insandım. Bir süre sonra da aşırı hırçın davranmalarından sadece benim önümde utanmaya başladı. Kendini kaybettiği sıralarda ona ''Aman Edith'ciğim yapma'' diye uyarıcı bir söz söylemem yetiyordu. Bakışları uysallaşıyor, yüzü utancından al al oluyor. Bacakları sağlam olsa fırlayıp kaçacak hale geliyordu. Sonunda benliğini alt üst eden yalvarıcı bir tavırla ''Yarın yana geleceksin değil mi?'' diye sorana kadar bekliyor, yanından ayrılmıyordum. ''Geleceksiniz değil mi?'' diyordu. ''Bugün yaptığım aptallıklara kızmadınız değil mi?'' Merhametinden başka verecek şeyi olmayan bir insanın başkalarını nasıl bu derece etkileyebildiğine akıl erdiremiyordum. Şu var ki yeni olan her şeyi öğrendikçe coşu vermek gençliğin tek anlamıdır. Duyguya kapıldı mı insan kurtulamaz bir daha. Acıma duygusunun sadece beni heyecanlandırmayıp başkalarını da rahatlatan bir gücü olduğunu keşfedince olağanüstü bir değişiklik duydum kendimde. Acımayı ilk kez içimde duyunca kanım sanki daha sıcak, daha kırmızı, daha hızlı akar olmuştu. O güne kadar tasasız, uyuşuk, avare geçen yaşantım birden değişmişti. Önceleri başımı çevirip bakmadan önünden geçip gittiğim yüzlerce şey şimdi beni ilgilendiriyor, kafamı kurcalıyordu. Bir yabancının acısına ortak olmak içimde yepyeni, bilinçli ufuklar açmıştı. Çevremdeki bütün ayrıntılarla tek tek ilgileniyordum. Sokaklarına, evlerdeki odalara varıncaya kadar bütün dünya acı kaderlerine boyun eğen insanlarla yakıcı bir sefaletle dolup taştığı için benim de günlerim bu acılı yaşantıya yönelik aşırı bir dikkat ve gerginlikle geçmeye başlamıştı. Alıştırma koşusunda atım inatçılık etse eskisi gibi öfkeyle sağrısına vurmuyordum artık. Ata verdiğim acıyı içimde duyuyordum. Savurduğum kamçı ateş gibi kendi derimi yakıyordu sanki. Süvari yüzbaşısı eğeri eğri koydu diye anında hazır ola geçen zavallı erin suratına okkalı bir tokat indirince birden parmaklarım acıyla kasılıveriyordu. Askerler de öylece durup aval aval gülerlerken taş kesilen erin utançla yere bakan göz kapaklarının arasından yaşların süzüldüğünü bir tek ben görüyordum. Bizim subaylar gazinosunda da arkadaşların beceriksizliklerini, aptallıklarını anlatan şakalara da dayanamıyordum. Bu savunmasız zavallı kızcağız için güçsüzlüğün ne büyük eziyet olduğunu gördükten sonra her türlü kabalık bende dehşet, nefret uyandırmaya başlamıştı. Minik bir damlacık merhamet gözüme akıtıldığından bu yana o güne kadar gözümden kaçan sayısız küçük ayrıntıyı görür olmuştum. Sade basit şeylerdi bunlar belki ama her biri ayrı bir heyecan, ayrı bir sarsıntı yaratıyordu bende. Her zaman sigara aldığım dükkandaki kadının uzatılan parayı göze çarpacak derecede gözlüklerine yaklaştırdığını görünce bir gün gözüne perde inebileceğini düşünerek tasalanıyordum. Ertesi gün durumun çok kötü olup olmadığını usulca kendisine sormaya karar veriyorum. Kadıncağızı muayene etmesi için bölüğün doktorundan da rica etmeyi aklıma koyuyorum. Bizim gönüllü erlerin son zamanlarda kızıl saçlı küçük K'den uzak durduklarını fark ediyorum. Oğlanın amcasını dolandırıcılıktan zavallı gencin ne suçu var ki? Hapse atıldığını gazetelerde okuduğumu hatırlayınca her şeyi anlıyorum. Asker tayını dağıtıldığında gencin yanına oturup uzun uzun konuşuyorum. Öbürlerinin ona nasıl kaba, haksız davrandıklarını göstermek için böyle yaptığımı delikanlı anlıyor. Bakışlarından seziyorum bunu. Bir başka gün albayın acımasız 4 saat üzengi tutturduğu bizim bölükten bir erin gönlünü alıyorum. Böylece her gün yeni denemelerle birden içimi saran bu zevkin tadına varıyorum. Kendi kendime bundan böyle hep yardım edeceksin, durmadan herkese yardım edeceksin diyorum. İlgisizlik, tembellik, vurdum duymazlık yok artık. Feragatle kendinden vererek yücelmek, başkasının kaderini kendi kaderin kabul etmek, her acıyı kendi acınmış gibi duymakla iç dünyanı zenginleştirmek ne güzel bir duygu. Düştüğü bu durumdan dolayı şaşıran yüreğim şükran duygularıyla dolup taşıyor. Acıma duygusunun yaratıcı sihrini bana öğreten bilmeden incittiğim hastaya karşı. Ne var ki bu tatlı duygulardan çok geçmeden uyandırıldım. Hem de temelinden. Şöyle oldu. O ikindi vakti domino oynamış, uzun uzun sohbet etmiş, saatin geçtiğini fark edemeyecek kadar heyecanı kapıp koyuvermiştik kendimizi. Birden saatin 11:30 olduğunu görünce acele yerimden doğrularak izin istiyorum. Baba beni avluya götürürken dışarıdan bir gümbürtü kopuveriyor. Bardaktan boşanırcasına bir sağanak saçakları dövüyor. Kekes Felva, araba sizi bırakır diye beni yatıştırıyor. Gereği yok diye itiraz ediyorum. Bu düşünce beni rahatsız ediyor gerçekten. Şoför gecenin saat 11.30'da sırf benim için giyinecek, çoktan içeri çekilmiş olan arabayı çıkaracak. Böyle ince düşünmek, başkalarını rahatsız etmemek duygusu bende yeni başlamıştı. Öte yandan böyle berbat bir havada ayaklarım incecik ayakkabılarla çamurlu toprak yolda yarım saat bata çıka yürümektense, içi yumuşacık tüylü sıcak bir arabayla eve bırakılmak da hoşuma gitmiyor değil. Şiddetli yağmura rağmen yaşlı adam arabaya kadar benimle geliyor. Şoför anahtarı çeviriyor, gümbürdeyen yağmurun altında araba bir atılışla fırlıyor yerin ileriye. Sessizce kayıp giden arabada rahat rahat gidiyoruz. Araba kışlaya doğru gelince ne çabuk geldik. Bölmeli cama vurarak şoförü beni belediye alanına bırakmasını söylemeye çalışıyorum. Kekes Felvan'ın şatafatlı arabasıyla kışlaya gitmesem daha iyi. Bir temenin kışlaya şık bir arabayla kontlar gibi gelmesi, üniformalı bir şoförün açtığı kapıdan inmesi hiç hoş karşılanmazdı. Üstelik içgüdümle ait olduğum iki ayrı çevreyi birbirine karıştırmanın doğru olmayacağını da seziyordum. Alabildiğine özgür, bağımsız olduğum, el üstünde tutularak şımartıldığım dışarıdaki şatafatlı yaşantımla iş çevrem, ay 30 yerine 31 çekince maliye yükün altında ezilip kalan zavallı cebi delik birinin köşesine büzülüp yaşadığı iş çevresi. İçimdeki benlerden biri öbüründen haberdar olmaktan pek hoşlanmıyor. Gerçek Tony Hofmiller'in hangisi olduğunu ayırt edemediğim bile oluyor. Görevinin başındaki mi yoksa Kekes Felvalardaki mi? Dışarıdaki mi yoksa içerideki mi? Şoför benim isteğim üzerine kışladan iki sokak önce belediye alanında duruyor. Arabadan iniyorum. Yakamı kaldırıp geniş meydana geçmeye hazırlanıyorum. Tam o sırada yağmur iki kat şiddetleniyor. Rüzgar yüzüme kamçı gibi vuruyor. İki sokak ilerideki kışlaya koşmaktansa bir evin kapısına sığınıp beklemek daha iyi diye düşünüyorum. Ya da meydanın sonundaki kahve açıksa gökyüzüne iyice boşalana kadar arada barınabilirim. Kahve biraz ötede. Yağmurla yıkanan camların ardından gaz lambasının sönük parıltısı seziliyor. Kahvenin gerisinde arkadaşlar her zamanki masalarına çökmüşler. Durumu düzeltmek için bulunmaz bir fırsat. Onları görünmeyeli epey olmuştu çünkü. Dün daha önceki gün bütün bir hafta geçtiğimiz son hafta kahveye uğramamıştım. Bana kızmaya hakları vardı doğrusu. Dostluklara bağlı kalınmasa bile hiç değilse görünüş korunmaya çalışılırdı. Zili çalıyorum. Tasarruf olsun diye öndeki lambaları söndürmüşler. Sayfalara açık gazeteler orada burada dağınık duruyor. Marka veren Öcen hesabı topluyor. Oyun salonunda hala bir ışık, parlak üniforma düğmelerinin parıltısını görüyorum. Gerçekten de hepsi orada. Bizim eski takım. Üst Teğmen Jossi, Teğmen Friends, Alay Hekimi Goldbaum, hepsi. Anlaşılan son eli çoktan bitirmişler de yerinden doğrulmaya üşenen çok iyi bildiğim kahve miskinliğine gömülmüş uyuşuk uyuşuk oturuyorlardı. Oraya gelmem Tanrı'nın bir lütfuydu. Böylelikle uyuşukluğu silkip atacaklardı hiç değilse. Franz, "Hey, bakın Tony geldi." diye sesleniyor. Şiirlerden mısra okumaya meraklı olduğu için sürekli alay ettiğimiz doktor da "Fakirhanemize ışık getirdin" gibilerden bir şeyler okuyor yine ezbere. Uykulu altı göz bağırışarak karşılıyor beni. Arkadaşların sevinci beni de sevindiriyor. Gerçekten iyi çocuklar diyorum. Hiç haber vermeden, özür bile dilemeden ortadan kaybolmama kızmamışlar. Gözlerinden uyku akarak ayaklarını sürüyüp gelen garsona acı bir kahve ısmarlıyor, bir sandalye çekiyorum. Buluşmalarımızda adet olan ne var ne yok bakalım sözüyle konuşmayı açıyorum. Franz yayvan yüzünü daha da yayarak elma gibi kırmızı, çıkık yanaklarına gömülü gözlerini kırpıştırıyor. Pelte gibi ağır ağır ağzı açılıyor. En yeni haber diyor tembel tembel. Zaten ailelerinin bizim fakirhaneye gelme lütfunda bulunmaları. Alay hekimi de arkasına yaslanarak kabilin sesiyle Tanrı son bir kez yeryüzüne inecek, sizlerden biri olup sizinle sevinecek, sizinle üzülecek diye ezberi bir şeyler mırıldanıyor yine. Üçü de keyifle bana bakıyor. Birden keyfim kaçıyor. İçimden en iyisi diyorum. Bunca gün neredeydin, şimdi nereden geliyorsun diye sormalarına fırsat vermeden ben anlatmaya başlayayım. Daha ağzımı açamadan Franz gözünü kırpıyor, Josie'ye dirsek atıyor. Ne dersin buna, bu berbat havada giydiklerine bak, sırtında en kibar üniforma, ayağında da rugan iskarpin. İşini biliyor Tony, turnayı gözünden vurmuş. Bizim ihtiyar tefecinin evinde her şey pek parlak olmalı. Bizim eczacı anlattı, her akşam 5 çeşit çıkıyormuş. Havyar, besili horozlar, bol, en halisi, en âlâ purolar. Bizim Kızıl Aslan'daki yaban domuzu kızartmasına benzemiyor. Ya işte böyle. Hepimiz Tony'yi küçümsedik ama malın gözü çıktı. Josie atılıyor. Yalnız arkadaşlığa gelince iş yok. Evet Tony'ciğim, yaşlı dostuna. Hey ihtiyar, eli ayağı düzgün, eli çatal bıçak tutmasını bilen sevimli birkaç arkadaşım var. Onları da çağırsan diyecek yerde. Ekşi pilsener biralarını çeksinler, hıyarı da gulaşa meze yapıp yesinler, nelerine yetmez diye düşünmüşsündür. Hep kendini düşünürsün. Başkalarını düşündüğün yok. Hiç olmazsa bir kalın upmandımı getirmedin bana. O zaman bugünlük bağışlardım. Hepsi dillerini şaplatarak gülüyor. Benimse kanım beynime sıçrıyor. Şu şeytanın işine bak. Kör alası Josie ayrılırken ki Kesfelva'nın en iyi prolarından birini cebime sokuşturduğunu nereden de öğrenmiş. Yoksa ceketimin düğmelerinin arasından ucunu mu gördü? Bizimkiler fark etmeseler bari. Kendimi zorlayarak gülüyorum. Elbette Upman marka pro istersin aşağısı kurtarmaz. Yalnız sanırım üçüncü nevi de işini görür diyerek açık tabakayı uzatıyorum kendisine. Birden elim titriyor. Çünkü dün 25. yaş günümdü. Kızlar nasılsa öğrenmişler. Akşam yemeğinde peçetemi açarken içinde bir ağırlık geldi elime. Ben daha toparlanamadan Friends yeni tabakayı görmüştü bile. Bizim daracık çevremizde de en küçük bir şeyi bile büyütürlerdi. "Hey, bu da nesi?" diye gürledi. "Yine donatmışlar seni." Elimden tabakayı alıyor. "Ne yapabilirim ki?" Evirip çeviriyor, bakıyor, avucunda ağırlığını tartıyor. "Hey, baksana!" diye doktoru sesleniyor. "Üstelik de sahici sanırım. Al da iyice bir bak. Senin sayın baban bu işlerle uğraşır. Sen de birazcık anlarsın besbelli." Gerçekten de Trohobis'te bir kuyumcunun oğlu olan alay hekimi Goldbaum, gözlüğünü etlice burnuna iyice bir yerleştirerek tabakayı eline alıp tartıyor. Evirip çevirip her yanına bakıyor. Parmaklarını hafifçe tıklatıyor. Sonunda halis damgasını vuruyor. Halis altın damgası var. Epey de ağır. Bu kadar altınla bütün alaydakilerin dişleri kaplanırdı. 700-800 kron eder. Beni de şaşırtan bu keşiften sonra ben altın kaplama sanıyordum. Tabakayı Josie'ye uzatıyor. Josie ötekilerden daha dikkatli, daha saygılı tutuyor. Ah şu bizim oğlanlar değerli şeylere ne de saygılıdırlar. Dikkatle tutuyor kutuyu, yokluyor, kapatıp geri vereceği sırada birden şaşırarak haykırıyor. Ayrım sonu sayfa 69.